Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında bugün Bakanlar Kurulu'ndan hani çok matah bir şeymiş gibi çıkacak karar bekleniyor falan göstereceğim şimdi size gazetelerden. Şu 10 büyükelçi kriziyle ilgili olarak yaratılmış 10 büyükelçi kriziyle ilgili olarak bir değerlendirme yapıp bunun anayasanın 90. maddesinde 5. fıkrasında 2004 yılında Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yapılmış bir değişiklikle kabul edildiğini, yapılan şeyin tamamen iç siyaseti oynamak ama bunun da mümkün olmadığını anlatmak için yapılmış bir yayındı. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Siz yayını paylaşacaksınız. Ben az önce yaptım zaten o işi. Şimdi gazetelerde ne var? İki ayrı şey göstereceğim iktidar gazetelerinden. Bir tanesi Hürriyet gazetesinde ilk yayında bahsettim ama biraz daha genişleterek anlatacağım. Abdülkadir Selvi'nin yazısı. Yani o kadar saçma bir yazı ki anlatılır gibi bir şey değil. Yani diyor ki şimdi yapılan çıkış haklıydı. Ama şimdi diyor serin kanlı düşünme zamanı. Böyle bir saçmalık duydunuz mu hayatınızda? Yapılan çıkış abuktu, serin kanlı düşünülmesi gerekirdi ve bunun yapılmaması gerekirdi diyemediği için, maça sıkmadığı için haliyle yani bugünkü konumunu herkes kime borçlu olduğunu bildiği için herkes kendi meşrebince yazıyor yazılarını. Yani kimse çıkıp şunu delikanlı gibi söyleyemiyor. Erkekçe demiyorum bakın, delikanlılığı erkeklikle özdeştirmek kötü bir şey ya, çok saçma. O 13 gramlık fark değil sorun olan. O delikanlılık gerçekten zihni bir delikanlılıktan bahsediyorum. Onu yapamadığın zaman işte böyle 9-8'e vurmaya bağlıyorsun mevzuyu. Yani serin kanlı düşünelim. Ne düşüneceğiz serin kanlı ki? Ne yapacağız mesela? Hakikaten şöyle bir şey mi olacak diyelim ki? Ya biz böyle bir şey dedik, tamam. Ya dedik. Tamam kardeşim, bak ben de yalanlamıyorum. Dedik, tamam. Ama bir sor, niye dedik? Bak yani tamam bunu demiş olalım biz. Şimdi serin kanlı düşünelim biraz. Hadi ya Allah aşkına. Günlerdir konuşuyoruz. Afrika seyahatinden dönüşünden beri Erdoğan'ın bu saçma çıkışını konuşuyoruz ve o gün de söylediğim gibi, bu sabah da tekrar ettiğim gibi, bunun söylenmesi yapılmasından daha kötü. Zaten yeterli. Bu saatten sonra bir şey yapmana falan gerek yok ya. Bu saçmalık yapılabileceğini gösterdin çünkü insanlara. Tamam. Şimdi şöyle değerlendirmeler var. Bu aslında Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdü. Yani ne saçma bir değerlendirme kardeşim. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdü diyorsun. Peki ama bir yandan da ilk yayında benim de yaptığım gibi anayasa hatırlatması yapmak zorundasın. O zaman şöyle mi diyeceğiz mesela? Anayasadaki bu değişiklik de Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdü. Ya bunun sonu yok. Ayrıca Avrupa Birliği böyle bir değerlendirme yaparken en az iki yüzlü olmasa bugüne kadar mesela Kavala kararını neden Kasım'ın sonuna bırakır? Ya sonuçta sözleşmelerde yazan şey doğru değil mi kardeşim? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına uymak zorunda değil misin sen? Evet. O zaman neyi tartışıyoruz biz? Sen altına imza atmışsın, kabul etmişsin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin defalarca verdiği karar var. Hak ihlali kararı. Ona uyacaksın, başka bir şey istenmiyor ki. Büyükelçilerin çıkışı başka şekilde karşılanamaz mıydı? Söylüyorum ilk yayında, karşılanabilirdi. Yani çıkıp şunu söylemek her devleti yöneten insanın yetkisinde, sorumluluğunda yapabileceği bir şey. Kardeşim ne saçmalıyorsunuz siz ya? Sözleşmenin gereğini yerine getirmeyi biz de biliyoruz, biz yapacağız bunu. Yani burası Muz Cumhuriyeti değil de mesela. Kafana göre konuşamazsın abuk sabuk de, hakkındır bunlar. Ama söylenenin içinde tehdit varmış gibi davranmak, bir yandan da öbür taraftan işte Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdü falan demek bana çok saçma geliyor ya. Kusura bakmayın ama ilk yayında yaptığım o hatırlatmayı çünkü tuhaf bir yere getiriyor o zaman. Yani şunu mu demeye çalışıyor insanlar? Erdoğan'ı bir yandan itiyorlar, bir yandan çekiyorlar, Avrupa Birliği susta durdurmaya çalışıyor. Tam da asıl bu Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürer bu değerlendirme. Yani Avrupa Birliği'nin en büyük korkusunun mülteci krizi olduğunu, göçmen hareketinin bir anda Erdoğan tarafından serbest bırakılması olduğunu bilmeyen var mı? 4,5 yaşından itibaren her çocuk anlayabilir bunu zaten. Mevzu bu değil ki. Angela Merkel Türkiye'ye veda ziyaretinde bulundu. İşte burada yaptık ya değerlendirmesini. Neden kardeşim? Neden? Yani neden Erdoğan'la yaptığı görüşmelerde çok daha önemli konular varken hiçbirine değinilmedi? Niye değinsin ki Angela Merkel? Ben yapacağımı yaptım diye düşünüyor. Bu saatten sonra siyasetin başka kademeleri var. Anlatıyorum ya işte. NATO var, Birleşmiş Milletler var. Birleşmiş Milletler'in içinde önemli kurumlar var. Onların başkanlıkları var. Yapılabilecek tonla torba ile işi var. Neden papaz olsun ki? Bizim sorgulamamız gereken hikaye bu. Burada yaratılmaya çalışılan bir korku. Tekrar o korkuyu canlandırmak. Bak her an ağzımdan çıkan cümleyle ortalığı dağıtabilirim. Geçmiş olsun, dağıttın zaten. Size bir şey okuyacağım. Hafta sonu aldım ve gerçekten benim çok yüreğime oturdu. Ya hepimizin yaşadığı acayip hikayeler var. Ortak hikayelerimiz de var. Hafta sonu Ankara'da İncek'te çocuklarını kahvaltıya bekleyen bir aile. Üstelik hani çocukları doktor oldu, intern oldu diye sevinen bir aile. Evlatsız kaldı ya. Evlatsız kaldı. Bir trafik kazası yaşandı. Görüntülerini izleyebildiniz mi bilmiyorum. Ben izledim maalesef. 25 yaşında gencecik bir kadın. Gencecik bir kadın. Bir doktor. Kadın doğum konusunda çalışan bir asistan doktor. Frene bile basamadan bir kamyonun altına girdi ve hayatını kaybetti. 25 yaşında. 36 saatlik nöbetin ardından. 36 saat ya. Ya bu insanlık değil ki. Ama aynı hekim grubu en büyük zulmü yaşıyor şu anda. Tabip odaları protesto ediyor bugün. Hakları 36 saat diyorum. Ya bu insanlık falan değil kardeşim. Bu insanlık değil. Bunu kim yapıyorsa insanlık değil. Doktor için de değil, polis için, asker için, hiç kimse için değil bu. Bizim bunu tartışmamız gerekiyor. Ya bizde neden sistem böyle? Sağlık Bakanı'na sorarsanız dünyanın en birinci, en güzel sistemi içinde yönetiliyoruz. Bu ne o zaman? Ya insanın kalbini ok gibi saplanıyor. Frene bile basmamış. Uyuyor büyük ihtimalle çünkü. Gitmiş, tamamen gitmiş. Ankara'da İncek'te, burnumuzun dibinde. Benim yaşadığım yere de çok yakın. 25 yaşında bir insan. Tartışacağımız bu. Öbür taraftan yaratılmaya çalışılan abuk bir korku falan değil. Hiç kimsenin de böyle bir korkusu kalmadı zaten. Uçağı yanınıza aldığınız yalakalar korkuyor sadece sizden. Yazıları yazanlar korkuyor. O kadar. Onun dışında hepsi hikaye. Size bir mail okuyacağım. Hani ya selektör abi vardı ya hani maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz, borcunuz dolarla mı falan diye abuk sabuk konuşan. Instagram'dan istifa etmişti hani, hatırlıyor musunuz? Bak şimdi onun da kulaklarını çınlatalım. 5 lira olursa yüzüme tükürün diyenlerin de kulaklarını çınlatalım. Bir sürü dandik tip var. Yani bozduracağım bir 10 milyar dolar daha. Bak bir daha kımıldıyorlar mı falan. Abuk sabuk, apır sapır konuşan tiplerin de kulaklarını çınlatalım. Ama ben size gerçek bir mail okuyacağım. İsim bende saklı. Okumayacağım ismini. Yani o okuma demediği için değil. Gerçekten yani bir de insanların, kitlelerin karşısında onu zor durumda bırakmamak için. Lütfen dikkatli dinleyin. Şu an üniversitede 4. sınıfta kızım. Lise mezuniyeti öncesinde katıldığı sınavlardan elde ettiği sonuçlarla başvurduğu İngiltere'deki 5 okuldan da kabul alan çocuğumuzu, seçtiği okulun yurt ücretinin peşinatını da ödememize rağmen o zamanki döviz deparı yüzünden yurt dışına gönderemedik. Annesi de babası da sabit ücretle de olsa çalışıyordu ama kısa sürede neredeyse 2 katına çıkan sterlin geride kalanların yaşamasına yetecek miktarı kesede bırakmıyordu. Anne baba olarak hem içimiz ezilerek hem de yetersizliğimizden utanarak lisansı burada oku, yüksek lisansını yaparsın yurt dışında dedik. 2022 yazında yine üstün bir dereceyle başarıyla mezun olacak kısmetse. Ama anne babasının geliri 3,5 yıl öncesinden daha da geride. Üzüntüden 10 gündür ne iğneyle ne ilaçla ne tansiyonum ne şekerim dengelenebiliyor Ünsal Bey. Öncesinde henüz teşhisi konmuş hiçbir sağlık sorunum da yoktu üstelik. Dilerim bugünlere sebep olanlar bize yaşattıklarını kendileri yaşamadan ölmesin. Haksız mı bu anne? Bugün pound ben yayına girerken 13,5 liraydı. 13,51'di. Hatta şu anda bir daha bakalım size son durumunu da söyleyeyim. 13,48 şu anda. Ya bu kadar başarılı bir çocuk. Bu kadar hani ailesine yük olmayı bırak zaten kendi önünü açarak ilerleyebilmiş bir çocuk. Bak bu bir tanesi. Bunun açlık versiyonu var Türkiye'de. Bırak çocuğuna yurt dışı hayali kurabilmeyi. Ben burada karnını nasıl doyuracağım? Gece yatağa tok girmesini nasıl sağlayacağım? Bunu düşünüyor insanlar. Ve birileri Eskişehir'de sadece kendi kitlesini, üstelik onlar da bir avuç. Dikkat edin buna. bir avuç kitleyi coşturabilmek için abuk sabuk yalanlar söylüyor. Sebep? Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta çok dalgasını geçtik. Angola Kwanza'sından bahsettim ben size. Dedim ki oha lan, oha be. Yani tamam 65 lira ediyor neredeyse bizim paramız. Angola'ya gidelim diyorsun. Hatta bizim Timur Akkurt baktım bileti 10 bin lira tutuyor dedi. Ya biliyor musunuz siz, şu dakika itibariyle Angola Kwanza'sı karşısında bile değer kaybetmiş durumdayız. Bugün 61 lira 20 kuruş ediyor bir Angola Kwanza'sı. Biz hani Amerikalılar operasyon çekiyordu bize. Hani biz dolar karşısında sadece dolar ve euro üzerinden, pound üzerinden bir operasyonla karşı karşıyaydık. Angola Kwanza'sı karşısında niye para yitiriyor, değer yitiriyor Türk parası? Çünkü yalan söylüyorsun kardeşim. Yalan söylüyorsun. Ve yalanına sadece senin telefonu çıkart amcaların, böyle sağda solda TÜGVA her yerde falan diye kendi kendine marşlar söyleyen tipler inanıyor. Kalanı? Angola dediğin ülke ya. Orta Afrika ülkesi. 33 milyon nüfuslu bir Orta Afrika ülkesinden bahsediyoruz. Bak konuşulan dilleri söyleyeyim. Resmi dili Portekizce. Onun dışında Kimbundu, Umbundu ve Kikongo dilleri konuşuluyor. İçinizde bilen var mı bu dilleri? Ülkenin yerini bilen var mı? Onun parasının karşısında neden Türk lirası değer kaybediyor bunu bilen var mı? Çünkü yalan söyleniyor. Çünkü net bir şekilde yalan söyleniyor. Bunun için işte isteniyor sosyal medya susturulsun. Ya hadi bak daha önce de söyledim. Hadi kardeşim yap delikanlıysan. Yap. Ülke ne konuma geliyor gör. Zaten sallayan yok. Ya Sudan gibi bir ülke mi olmak istiyorsun? 5 saat önce bir darbe daha oldu Sudan'da. Ruhunuz duydu mu? Dünya duydu mu? Yok. Sudan deyip geçti insanlar. El Beşir yönetiminde insanlar öldürüldü orada. Burada törenlerle, kırmızı halılarla karşılanan bir savaş suçlusu El Beşir yönetiminde. El Beşir'e darbe, El Beşir'e darbeye darbe şimdi. Ne oluyor? Ya ülke böyle konuşulmayı hak ediyor mu gerçekten? Birileri için ediyor demek ki. Onlar rahatsız olmuyorlar. Onlar gönül rahatlığıyla bunu savunabiliyorlar. Abuk sabuk saçma sapan konuşup sağda solda. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı hiç utanmadan, bak altını çizerek söylüyorum. Hiç utanmadan ya tamam diyor döviz kurları yüksek kardeşim. Döviz kurları yüksek ama diyor yani ülke kötü durumda değil ki diyor. Bak diyor her evde araba var, her evde 2-3 tane cep telefonu var. Çok özür dilerim 2021 yılında ne yapacaktık? Koltuk altından zort zort ses çıkartarak mı derdimizi anlatacaktık birbirimize? Bu mu gerçekten? Gelinen nokta burası bak, savunabildiği, anlatabildiği hikaye bu. Ötesi yok. Onun için yalan uydurmak, medyada da bu yalanı yazdırabilecek yalakaları yerleştirmek zorunda. Uçağa yanına aldıkları soru sormamak zorunda. Onun için televizyonda karşısına oturanların koltuğa kıçı değmemeli. Neredeyse yere değecek durumda olmalı. Aksi takdirde ya bunu anlamamak mümkün değil ki. Bak demin mailini okudum hanımefendi. İçinizden bazılarınız dediniz ki ya sonra da ya tamam canım kadıncağızın da derdi. İçinizden bazılarınız adım kadar eminim dediniz bunu. Ya insanlar açlıkla mücadele ediyor kardeşim. Yani ne çocuk okutması? Öyle değil işte. Gözünüzün içine bakan başarılı bir çocuktan bahsediyorum. Ve orada mailde yazdığı şey çok önemli. Annesi de babası da çalışıyor bu çocuğun. Biz para kazanıyoruz diyor. Ama kazandığımız para 3,5 sene önceye göre gümledi gitti zaten. 13,5 lira bir pound şu anda. Nasıl okutacaksın o çocuğu? Çok başarılı, çok başarılı. Burs kazanacak. Her şeyi yaptı diyelim. Her şeyi yaptı. Okulla ilgili hiçbir sorun yok. Yurt için üniversiteler dedi ki ya tamam kardeşim yeter ki sen burada oku. Çok başarılısın. Gözümüzün bebeği olursun. Gel buraya. Yaşaması nasıl yapacak o çocuk onu? Ailesi nasıl yapacak? Sonra her evde araba var kardeşim. Telefonlar var 2-3 tane. Hiç utanma yok artık. Gerçekten utanma yok. Çünkü savunulabilecek şey bu. Ama bakın gözden kaçırmayın. Bir kere daha tekrar ediyorum. Kabinenin içinde bu kadar insan varken neden sadece Süleyman Soylu, onunuz, yüzünüz, gelin. Saçlarını düzelterek kabartıyor çünkü önleri şöyle biraz. Saçlarını düzelterek neden sadece Süleyman Soylu konuşuyor? Ya cumartesiden beri neden bir bakan daha çıkıp evet ya evet kardeşim biz bunu yapacağız demedi? Dışişleri Bakanı nerede? Harciye geleneğimiz nerede bizim ya? Bak bütün bunlar yalanı gösteriyor, yalanı. Gözümüzün önünde cereyan eden yalanı. Ondan sonra yazı yap. Bak Abdülkadir Selvi'nin ilk yerinde sordum ya, bunu sormaktan imtina etmeyin kardeşim, sorun bunu. Sen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, başkana yalancı mı diyorsun diye. Bak çünkü diyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehir'de Osman Kavala hakkında toplu olarak bildiri yayınlayan 10 büyükelçiyle ilgili olarak istenmeyen adam ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanı'na talimat verdiğini söylediği andan itibaren Batı dünyasıyla ilişkiler açısından yeni bir sürece girildi. Cümlenin saçmalığı kendisine ait. Türkçe değil bu cümle. Bu yazı yazıldığı saate kadar Dışişleri Bakanlığı'na dikkat, 10 büyükelçinin sınır dışı edilmesiyle ilgili işlemlerin başlatılması talimatı verilmemişti. Dilerim verilmez. Yalancı mı diyorsun sen ya? Verdim dedi. Verdim ha. Vallahi tutucuyum zaptı. Sabri Bey, vallahi tutucuyum zaptı. Disipline yollarım. Hepinizi disipline yollarım. Ya hiçbir farkı yok ki, bir korku yaratmaya çalışıyorlar sadece. Ama saçma bu. Saçma. Türkçe'de çok güzel bir laf vardır. Teşbihte hata olmaz. Ölmüş eşek kurttan korkmaz derler. Bak insanların gerçeğini ben sana söyleyeyim. Şu dakika itibariyle bir Amerikan doları 9.76'dan bozduruluyor bu ülkede. Sebep? Ne oldu ya? Ne oldu kardeşim? Angola kwanzası 65 lira. Bir Angola kwanzası. Ya bir Türk lirası 65 Angola kwanzası ederken neden bugün 61 kwanza ediyor? Angola nere ya? Lan adamın kıçındaki yaprak ödünç. Rüzgar estiğinde gidiyor. Biz neden Angola kwanzası karşısında değer yitiriyoruz? Paramızı nasıl, hani yerlilik, millilik, bu ne? Bir euro neden 11.38 Türk lirası? Ne oldu ki? Sen şimdi 10 büyükelçiyle ilgili atıyorsun, tutuyorsun. Abdülkadir Selvi diyor ki yok. Yok lan. Ben yazıyı yazana kadar baktım. Sürekli telefon kulağımda. Sürekli. Yok yani, talimat verilmemişti. Eskişehir'de öyle demedi ama. Dışişleri Bakanı nerede? Bak ilk yayında bir duyum paylaştım ben sizinle. Bunu aklınızın bir kenarına yazın. Ankara'da siyaset kazanı kaynar. Ben neredeyse 10 gündür bu haberin peşindeyim. 10 gün oldu. Bir büyükelçiler kararnamesi hazırlandığı biliniyor. Böyle bir şey hazırlanıyor. Ve bu büyükelçiler kararnamesinin içinde Washington'daki büyükelçinin, Murat Mercan'ın, ki AKP'nin eski genel başkan yardımcısıdır, önemli isimlerinden biridir. Eski Eskişehir milletvekili. Onun Türkiye'ye çağrılarak Dışişleri Bakanı yapılacağı konuşuldu. Dışişleri Bakanımız nerede bizim ya? Mevlüt Çavuşoğlu. Hani böyle insanların tanıdığı, Amerikalı bakanla rahat konuşan, Sergey Lavrov'la sarılan, öpüşen falan. Nerede? Bir geleneğin, bir devlet geleneğinin yok edilmesini izliyoruz hep beraber. El kulağında bir kararname. Tek. Bakacağız, göreceğiz. Ama bu sessizlik. Ya yok kardeşim, biz şeyi bekliyoruz ya. Yani baktık ona, bakanlar kurulunu bekleyelim dedik. Ya bunun söylenmesi yeter kardeşim. Bu saatten sonra bakanlar kurulunu falan bekleme. Hani Selvi'nin söylediği gibi, ya tamam bir takım şeyle ayran lekesi, bak yine. Tüh ya, ayran dökülmüş. Neyse, bu saatten sonra serin kanlı olalım falan, öyle olmuyor bu işler. Vallahi öyle olmuyor. Bunu kahramanlık hikayeleriyle coşturuyorsun. Bak bir şey göstereceğim. Normal rutinin dışına çıkacağız şimdi. Çok tuhaf. Sabah gazetesinin birinci sayfasında büyükelçi krizine ilişkin tek bir cümle yok. Sebep? Ulan Türkiye sallanıyor. Yazsana bir cümle. Hadi sıkıyorsa maçan yaz bir cümle. Çünkü sen de inanmıyorsun ki. Bunun yanlış bir şey olduğunu, bal gibi, buz gibi, boru gibi biliyorsun sen de. Ama hiçbirini söyleyemiyorsunuz. Onun yerine suskun kalarak burada mesaj verdiğinizi düşünüyorsunuz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı Twitter'dan. Gördünüz, biz dedi tedirginiz iş dünyası olarak. Bak bu açıklamayı hiç küçümsemeyin. Hiç küçümsemeyin. Yazın bunu bir yere. Bunu bir yere yazın. İş dünyası her zaman bu tarz ilişkilerde önde olmayı çok istemez. Mesela TÜSİAD'ın geçmiş dönemlerde yayınladığı hükümete karşı bildiriler falan, bugünlerde olmaz. Beklemeyin böyle şeyler. Ama onun yerine sadece şu tek cümleye takılın. O önemlidir çünkü. Biz iş dünyası olarak tedirginiz. Yani yaptığının doğru olmadığını biliyoruz, bu kadarını söyleyebiliyoruz. Bir yere yazmakta fayda var. Ama Sabah gazetesinin birinci sayfası tarihi bugün. Dünya yanıyor. Biz Türkiye'de patlamış bir ekonominin içinde böyle şeyler konuşuyoruz. Sabah gazetesinin birinci sayfasında yok. Gazete Pencere'nin ikinci yaşını doldurdu. Artık üçüncü yaşının içinde, bir kez daha kutlayarak devam edelim. Dışişleri dilini mi yuttu manşetine geçelim. Az önce söylediğim gibi Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün kabinede bir sunum yapacağını belirlemişler ve onu başlığa çekmişler. Hedefteki ülkelerden de kendilerine resmi bildirim ulaşmadığı bilgisi paylaşılıyor. Dışişlerinin vazgeçmesi için Erdoğan'ı ikna etmeye çalıştı haberleri kulise yansımıştı. Erdoğan'a ilk tepkiler 10 ülkenin hukuka ve AİHM kararlarına uyun, Kavala'yı derhal bırakın çağrısında ısrarlı olacağını gösteriyor. Üst üste bildiriler yayınlandı. Şu mütekabiliyet bölümüne dikkat edin. Beyefendi işine geldiği zaman çok kullanır onu. Mütekabiliyet esasına göre 8 tane yayla. Yani sen bunu yaptığın zaman anında senin burada işte persona non grata ilan ettiğin insan anında onun ülkesinde senin büyükelçinde. Bizim büyükelçimiz de öyle ilan edilecek. Oradaki insanlar, yaşayanlar, size bir mail daha okuyayım. Yani sıcak haliyle gezelim, sıcak haliyle görelim, olur mu? Çünkü böyle olduğu zaman çok daha net görme şansımız var. Dilek Hanım Almanya'dan yazıyor. Bugün yayın arasında gelmiş, saat 10 civarında. Şurada bir şey. Münih'te doğmuş, halen orada yaşıyor kendisi. Diyor ki, geçen son 5 sene Almanya'da yaşayan Türkler için daha zorlanmaya başladı. Pandemi öncesinde arkadaşım bir metro istasyonunda, dikkat, sadece başörtülü ve Türk olduğu için bir Alman'ın sözlü ve fiziki tacizine uğradı. Benim başörtülü bacım. İşine geldiği zaman nasıl kullanıyorsun? Gün içinde normalde bu tarz şeyler yaşanmazdı. Ama Erdoğan kendince Avrupa'ya parmak salladığı her süreçte biz yurt dışında yaşayanlar ödüyoruz bunun bedelini. Daha ciddi sonuçları olan olaylar da var elbette. İnsanların Türklere bakışı ve tavrı değişti burada. Onun orada söylediği her sözün yankısı burada bizim hayatımızı etkiliyor. Yurt dışında yaşayanlara sadece potansiyel oy gözüyle bakılıyor ve burada insanların ne yaşadığıyla kimse ilgilenmiyor. Haksız mı Dilek Hanım? Sen burada yaparım. Vallahi tutucuyum zaptı. Vallahi. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Aykut Oray'ın oynadığı katil rolü. Katil geldiği zaman Sabri Bey hemen arazi oluyordu. Hatırlıyor musunuz? Hani çöp kutusuna çarpıyordu falan. O saate kadar vallahi tutucuyum zaptı diyen arazi oluyordu. Ne diyor Abdülkadir Selvi? Tamam, bir takım sıkıntılar yaşandı. Şimdi serin kanlı olalım. Öyle olmuyor. Diplomasi değil onun adı. Diplomasi öyle değil. Serin kanlılığı baştan itibaren tutabilmek. Allah aşkına her eve bakın. Ya bir ya iki otomobil, her evde iki telefon, iki üç telefon. AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz. Bu saçmalığı ben daha fazla dillendirmeyeceğim. Yeter bu kadarı. Anlattık. Gördünüz mü? Eskişehir'den öyle bir miting görüntüsü var ki, yani yandı, evim yandı diye bağıran insanlara hazır mıyız diyor beyefendi. Hazırız. Hazırız, halk hazır. Bak sandığı koy, halkın hazırlığını sen de göreceksin. Ve o sandık gelecek kardeşim, gelecek, mecbursun. Mecbursun, öyle büyük kahramanlık hikayeleriyle falan olmuyor bu hikaye. Bakalım. New York Times, 10 büyükelçi açıklamasındaki itici gücün Biden olduğunu belirtti. Erdoğan'ın batıyla soğuk ilişkilere dönüşü değerlendirmesi yer aldı. Gazetelerden, uluslararası basından değerlendirmeler var. Gazete Pencere'nin birinci sayfasında The Guardian var mesela. İnternet sitesinde uzun süre manşette kaldığını söylüyor. Financial Times, Erdoğan'ın tavrının Türkiye'nin Amerika ve Avrupa ile ilişkisinde yeni bir dibe ulaşma riskinden bahsediyor. Dip. Fransız Le Monde, Erdoğan'ın Batı ile bilek güreşi yorumuyla haberini duyuruyor. Kavala 4 yıldır tutuklu denilerek. Yine Fransız Le Figaro haberi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ülkeyi uçuruma sürüklüyor tepkisiyle veriyor. Neden? Finlandiya Başbakanı Sanna Marin. Ya bizimle ne alakası var diyeceksiniz. Hakikaten öyle. Gencecik bir insan, çok da başarılı bir başbakan olduğu söyleniyor. Sert bir tepki, çok üzüntü verici bir durum. Biz AİHM kararlarının uygulanmasını önemli buluyoruz. Bu yüzden yaptık o çağrıyı diyor. İşte söyledim ya zaten. Sen anayasanın 90. maddesini eklediğin 5. fıkrayla zaten bunun zeminini oluşturuyorsun. Sen diyorsun tamam kardeşim ben biliyorum zaten. Tamam biz attık imzayı. Ben başbakandım o yapıldığında. Bak sana tarih vererek söylüyorum güzel kardeşim. 2006 yılının Nisan'ında. Niye yaptın o zaman bunu? 2004 yılının Nisan'ında niye yaptın ki bunu? O zaman Avrupa'ya anlatıyordun. Ya kardeşim bak ya inanın inan biz hiç düşündüğünüz gibi insanlar değiliz. Yani bizi tanısan yemin ediyorum ekmek arasına koyar yersin tıraştan sonra yüzüne sürersin. O kadar iyiyiz biz. Bu arada birinci sayfadan yer vermişler yine. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kafalarındaki kendi kafasında ve belediye yönetiminin taksicilere ilişkin planını açıkladı biliyorsunuz. Sabit bir maaş 6.662 lira ikramiye de vereceğim diyor. Bir öğün yemek vereceğim. Servisle bırakılacaklar evlerine diyor mesaisi bittikten sonra. Şimdi taksicileri göreceğiz. Valla bence çok daha kolay yolu vardı ama biz ısrarla zoru tercih ediyoruz. Kolay yol şu. Uber'i bırak. Bak nasıl düzeldiğini gör, nasıl hızla. Uber'i serbest bırak ve koru o insanları. Koru, güvenlik güçleri korusun Uber'i. Bak nasıl değişiyor her şey. Anında. Hep övmüyor mu kardeşim bunlar? Sabit piyasa, serbest piyasa, serbest piyasa. Al sana serbest piyasa. Cumhuriyet'in manşeti işte Türk lirasındaki acıklı tablo 50 kuruş basmak için 66 kuruşluk maden harcanıyor. Bugün Sertaç eşin haberi çok konuşulacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özkan Yalın bir çalışma yapmış. Madeni paralar var ya bozukluklar. Onların basımında kullanılan madenlerle ilgili olarak. Piyasada en çok kullanılan 50 kuruş. Yani işte eskinin ulan hepsi birbirine girdi. 500'ü. 500'dü değil mi? Tabii 500. Neyse 50 kuruş. Şu andaki 50 kuruş. Onun 50 kuruş için 66 kuruşluk bakır, nikel ve çinko kullanılıyormuş. Astarı yüzünden pahalıya geliyor paranın. Ve diyor ki hurdacılar diyor onları topluyor, madenleri ayrıştırıyor. Ya bu tamamen öngörüsüzlük işte. Gerçekten tamamen öngörüsüzlük. Bu başka bir şey değil. Erdoğan'ın 10 elçi talimatı için resmi süreç başlatılmazken dışişleri krize formül arıyor. Tek adam diplomasisi. Ya eski dille kullanmak dışında bir çare yok kardeşim. Çünkü bizim bugünkü dilimiz bunu açıklayamıyor. Şuyu vukuundan beter dedikleri bu işte. Söylentisi gerçekleşmesinden daha kötü. Daha kötü. Ya yani bu söylendi artık. Bunun geri dönüşü yok ki. Düşünsene ya. Kimbundu, Umbundu ve Kikongo dillerinde söylesem bunu nasıl söyleyeceğim? Angola kwanzası değer kazandı Türk lirası karşısında. Sebep? Angola'da bu sene yaprak bol, ağaçlar bol yaprak vermiş, insanlar rahat giyiniyor. Ondan normalde tek yaprakla kapatmaya çalışıyordu. Şimdi çok daha rahat. O yüzden Angola'da refah seviyesi arttı. Para da değer kazandı. Kimbundu, Umbundu ve Kikongo dilleri. Sonra sen anlatıyorsun işte büyük başarı hikayeleri falan. Emek ve gelecek için sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları dün İstanbul'da emeğimiz, ekmeğimiz, özgürlüğümüz ve geleceğimiz için sloganıyla bir araya geldi. Yoğun yağışa karşın mitinge katılan yüzlerce emekçi pandeminin ve krizin faturası bizlere kesildi. Sermaye sahipleri ise karlarına kar kattı. Ekmeğimizi, emeğimizi savunmaya devam edeceğiz dedi. Bu arada İlginç, kendisi aynı zamanda liberal bir iktisatçıdır çünkü. Liberal ekonomi politikalarının Türkiye'deki mimarlarından biridir. Işın Çelebi bugün İpek Özbey'e konuşmuş Cumhuriyet'in birinci sayfasında 360 derece söyleşileri içinde. 2001 krizini yaşayabiliriz demiş. Ben de şöyle diyeyim, 2001 krizini yaşamayız. 2001 krizini yaşamayalım. Biz o gün... Yani bugünden o güne bakıp bir hatırlamayanlar, iki yaşı tutmayanlar bilmez. Gerçekten çok ağır bir şey yaşadık. Hakikaten içinden çıkmak çok çok çok zordu. Umarım yaşamayalım. Tansu Çiller hatırlatması yapmış. İşte 5 Nisan kararlarının 94'ün büyük bir kriz. Doğru. Doğru kardeşim. Ama yani dua edin ki yaşamayalım. Bilmeyenlere kolay geliyor çünkü. Işın Bey hatırlar. İyi hatırlar hem de. Sabah geç bunu ya. Ekmek parasını sepetten çıkarıyor. Okuma yazma bilmeyen ağrılı İpek Efe iş ararken nasıl meslek sahibi oldu? İşte başarıya giden yolun öyküsü. Kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık. Başkan Erdoğan. Başkan! Yeni çıkardığım yazı yasayla geçelim bunu. Geçelim bunu. Ben Sabah gazetesine aynı soruyu tekrarlayayım. Ya bak, sebebi hilkatiniz, varlığınız, reisiniz, taptığınız insan. Cumartesi günü Türkiye'de çok acayip bir cümle kurdu. 10 büyükelçinin yaralarında çok bizim yani birebir ilişkide olduğumuz çok önemli ülkelerin büyükelçileri de var. Onların bildirisi sonucu kendilerini ülke dışına şutlamakla tehdit etti. Hatta talimatı verdim dedi. Abdülkadir Selvi yalan söyledi diyor. Bilmiyorum artık aralarında çözerler onlar. Ama bu haber birinci sayfanda yok. Neden? Ne oldu, inanmadın mı? Ne oldu? Yemedi mi? Ha, neyin ne olduğunu biliyorsun değil mi? Bak Linet'e sosyete çiziği haberi var ama Linet'i ön sırada seyreden sosyetik hanımefendi kendisine selam verilmediği için terk etmiş diye haber yapmayı biliyorsun. Niye koymuyorsun bunu 10 Büyükelçi haberine? Bence koyman lazım. Bence koyman lazım. Hatta değişiklik yap. Kimbundu, Umbundu ya da Kikongo dillerinde koy bunu. Değişiklik olsun. Bak o zaman zaten seninki anlamaz. Sen de hem yayınlamış olursun. Dersin ki yazdık. Tamam kardeşim yazdık ama Kimbunduca yazdık. Umbundu, Kikongo dilinde yazdım ya. Hepi topu 33 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Bir Orta Afrika ülkesi Angola'dan. Hedef Angola'yı aşağılamak falan değil. Sakın öyle düşünülmesin. Ya kardeşim ama aynı ligde değiliz biz. Angola'nın parası, Angola kwanzası değer kazandı ya. 5 günde. Sebep? Ağaçlar çok verimli. Bir yaprak verdi bu sene. Anam anam. Ya tek yaprak kafam kadar böyle ya. Hatta ülkede modacılar çıktı. O yaprakları örerek değişik şekiller yapıyorlar. Kendi Yves Saint Laurent'ımızı mesela çıkartacağız biz. Hani YSL'yi yapacak yapraktan. YSL. Hani L'sini oturtmak daha kolay. Şöyle yan döndürürsen. Ama evet, yani olabilir. Yaprağı ne kadar verimli işlediğine bağlı o. Ama arkadaş şu anda anlatıyor. Sabah gazetesi birinci sayfasını almıyor. Abdülkadir Selvi yalan söyledi diyor. Öyle talimat malimat yok öyle şeyler diyor. Yazı yazılana kadar kulaklık diyor kulağımdaydı diyor. Sözcünün manşeti hırs uğruna ülkenin geleceği yok ediliyor. Erdoğan topraktan yapmışlar manşeti. Ülkeler elçilerinin arkasında duruyor. Kavala'da ısrar ediyor. Bir diğer haber. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Utku Çakırözer konuşmuş. Utku Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmenidir. Benim muhabirlikten beri çok eski bir arkadaşım. Bu çok tehlikeli bir oyun. 10 ülke içinde ticaret ortaklarımız var. Elçi krizi bir ekonomik ve siyasi krizi tetikler diye konuşmuş. Doğru. Bu arada Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun HDP meşruyken adayı olan kişiyi hapse atamazsınız. Demirtaş tahliye edilmeli. Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Kavala için de aynısını söylüyorum demiş. Çok acayip. Ya çok çok ilginç işler oluyor. Bu arada İyi Parti 4. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Ben bu Ömerli mesajı çok anlamadım. Videoyu da anlamadım. Hani bunu niye yaptınız onu da çok anlamadım. Gerçi anladım da. Hani ne gerek var diye de sorma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü MHP eriyor, biz inceden oraya da göz kırpalım. Doğru, haklısınız yani siyaseten doğru bir tavır bu. İyi Parti açısından bakıldığında. Ama ne gerek vardı sorusunu da sorayım ya. Bir gün yavru değil kupon vatan denilerek Kıbrıs'ta yaşananlara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşananlara dikkat çekmeye çalışmış Timur Soykan'ın haberi. Kuzey Kıbrıs'taki yüzleşmenin ardında milyarlarca dolarlık yasa dışı bahis pazarının etkisi büyük. Burada siyasetin finansörleri kim sorusunu soruyor Timur Soykan. Kim? Siyasetin finansörleri kim? Neden başbakan istifa ediyor diye soruyor. Finansörler kim? İnternetten bahis ve kumar oynatmak nasıl devasa bir pazar haline geldi? Nasıl oldu diyor. MASAK raporuna göre, MASAK raporundan bir cümle almış. Diyor ki, Türkiye'de yasa dışı bahis oynayanların sayısı en az 5 milyon, oynanan para en az 50 milyar lira. 50 katrilyon. İnsanları bu hale getirdiniz çünkü. Kır şişeyi, dön köşeyi. Üretimden kazanamayacağı için buradan yapıştır. Bir gün gazetesi de 10 büyükelçi krizini uzmanlara sormuş, onların cevaplarını almış. Bu arada Çağdaş Gazeteciler Derneği ödül töreni dün düzenlendi. Ödül kazanan bütün arkadaşlarımı kutluyorum, ödül verenleri de kutluyorum. Daha nice ödüllere. Ankara'da ödül törenlerini yaptılar onlar da dün akşam. Evrensel'in manşeti siyasi krizlerden kriz siyasetine. İktidar ekonomi başta olmak üzere pek çok politikasıyla tartışılırken Erdoğan 10 büyükelçi istenmeyen adam ilan etme talimatıyla yeni bir krizi tetikledi. Avrupa Türkiye'ye karşı alacağı tutumu tartışıyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli böyle bir girişimin Türkiye'nin otoriterliğe kayışının göstergesi olduğunu söylerken Almanya'da Türkiye'ye karşı nasıl bir tutum alınması gerektiğini tartışıyor. Yani orada yaşayanları az önce okuduğum maili lütfen unutmayın ya. Dilek Hanım'ın sözüne önem verin. Hakikaten çok önemli bu çünkü. Bu birebir yaşanan. Hani bazıları oturduğu yerden analiz yapıyor ya. Oturuyor bir kalkıyor analizim düşmüş diyor. Onu hemen size sunuyor. Öyle bir şey değil. Canlı. Birebir yaşanan. Tahmin ediyoruz ama elbette onları biz yaşamadığımız için bilmiyoruz. Ve şimdi görüyoruz hep beraber. Evrensel böyle. Devam edelim. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak ne yazmış? Hadi görelim. Gri liste değil, kara miza. Bakalım. Hemen bakalım. OECD bünyesindeki mali eylem görev gücü FATF 21 Ekim'deki Paris'teki toplantısında Türkiye'yi kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yetersiz kaldığı gerekçesiyle gri listeye aldı. Ancak toplantıda yaşanan tam tersiydi. Türkiye aslında FETÖ, PKK ve yabancı vakıfların para trafiğini sıkı denetlediği için STK'ların önünü kesiyorsunuz diye suçlandı. Bak güzel kardeşim. Yani yalanı atıyorsun. Ondan sonrasında diyorsun ki ya öyle değil böyle oldu. Ya bana şunu anlat. Dediğin doğru olsun. Senin dediğin doğru olsun. Gerçekten Türkiye aslında burada ayakta alkışlanmış olsun. STK'ların önünü kesmekle suçlanıyorsun. Türkiye'de kara paraya ilişkin bir takibat olduğuna inanıyor musun gerçekten sen? Bak bir bakan kendi bakanlığına, kendi şirketinden üstelik fahiş fiyatla dezenfektan sapladı. Hala bir şey olmadı. Türkiye'de bir sürü vakıf, TÜGVA'nın bilmem nenin, belediyelerden aldığı kaynaklar ortaya çıktı. Yazışmalarıyla birlikte ortaya çıktı. Ne yapıldı? Hadi bunlar yalancı. FATF alayı yalancı bunların. Biz? Sen neden bir tane haber yapmıyorsun mesela bununla ilgili? 10 büyükelçi var, bildiriyi Biden yazdırdı. Amerika'nın başını çektiği 10 elçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması için kaleme aldığı bildirinin kaynağı ile ilgili ifşa geldi. Hayır, dedi ki burada New York Times'tan bahsediyor. Yazı şu, oradaki yazı. Burada diyor Biden'ın öne çıkıp Erdoğan'a karşı sert bir tavır izlemesi itici güç oldu. O yazdırdı falan demiyor ki. At, Eskişehir'de kitleye salladığın gibi salla bunu da. Abdülkadir Selvi yalan söyledi diyor yalnız. Ben bilmem kardeşim aranızda çözün. Aynen böyle diyor. Abdülkadir Selvi diyor ki yalan söyledi diyor. Yani Eskişehir'de sen öyle dediğinde bakma onun diyor. Ben diyor bu yazı yazılana kadar kulaklık kulağımda çıtır çıtır diyor konuştum. Şu saate kadar diyor talimat malumat yoktu diyor. Ya bir şey söyleyeceğim. İki şey söyleyeceğim. Bir İlhan İrem nerede? Eskiden bir İlhan İrem vardı. İki bizim Dışişleri Bakanı nerede? Nerede kardeşim bu insanlar? Görelim ya. Üzerinden 48 saat geçti. Hayır, hiç değilse bir Erdoğan'la halay malay bir şey düşünmez misiniz ya? Hadi Erdoğan'ın olmadığı Ertuğrul Özkök'le mesela bir halay. Antalya'da bir golf turnuvası. Vallahi Mehmet Çavuşoğlu güzel golf oynar. Ciddi söylüyorum bak bunu şaka yapmıyorum. Güzel golf oynar. Zaten Antalya milletvekili. Antalya'da bu konuda işte golf sahalarıyla falan dünyada da tanınan bir yer oldu. Bu çok sevindirici bir şey. İnsanlar sadece golf oynamaya geliyor oraya. Yani bir golf turnuvası düzenlense mesela Mevlüt Çavuşoğlu orada anlatsa bu iş nasıl oluyor? Ne olabilir ne olmayabilir? He? Fena olmaz değil mi? Ama Yeni Şafak öyle yazamıyor işte. Biden yazdırdı. Bak Türkiye'nin gri listeye alınması dünyanın en büyük tiyatrosu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kalanını geçelim. Ya anlamadığınız her şeyi tiyatro demeyin. Vallahi tiyatro böyle bir şey değil. Tiyatro sizin anlayabileceğiniz bir şey değil o kesin. Çok daha büyük bir sanat. Binlerce yıllık bir sanat. Anlayamazsınız onu. Ama ağzınızda da kirletmeyin onu. Akşam kayınço dayağı. Şimdi bu haberi görünce ben böyle bir an kafa benim gitti. Ulan dedim. En sonunda dedim selektöre daldılar bunlar dedim. Kayınçolar. O değil. O değilmiş. Yani tek kayınço onun kayınço değil zaten. İstanbul Avcılar'da karısına şiddet uygulayan koca oturduğu kafeyi basan eşinin abileri tarafından tekme tokat dövüldü. Kocasından şiddet gören kız kardeşlerinin haber vermesi üzerine bulundukları kafeye giden 3 kişi kısa süreli bir konuşmanın ardından eniştelerini dövmeye başladı. İçeride başlayıp dışarı taşan kavgada tekme tokat ve sandalyeler havada uçuştu. Dakikalarca süren kavga çevredekiler tarafından görüntülenirken bir kişi müdahale etmek isteyenlere aile meselesi siz karışmayın diye engel oldu. Yurdum insanı çok yardımseverdir ya. Vallahi çok yardımsever. Dur anam girmeyin ya. Bak ağız tadıyla döv bir şey yapsınlar ya. Bak, bunların bacısıymış, bunun da karısıymış. Bu buna şiddet uygulamış, bunlar da ona şiddet uyguluyor. Girmeyin aile meselesi. Hayır yarın bir gün onlar arayı düzeltirler, sen kötü olursun onda. Kanlar içinde kalan dayakçı koca hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar kardeşlerini de alarak olay yerinden ayrıldı. Kadını meta görene meydanı bırakmayız. Erdoğan Eskişehir ziyaretinde. Ya boş ver, Eskişehir ziyaretinin önemi bu değil. O değil. Eskişehir ziyaret. Bununla hiç alakası yok Eskişehir ziyaretinin. Boş ver onu. Ama şunu unutmayacağım hakikaten. Bir bakın. Çivi mi çakmışlar? Eskişehir'de söylüyor bunu. İnanılır gibi değil. İnan ya insan söyler bunu. Kardeşim bak başka yerlerde yapabilirsin. Mesela Ankara'da yapamazsın. Çiv mi çaktılar? Çivi çakacak yer bırakmadı. Çiviyi çakacak tahtayı çalmışlar daha önce. Çakılmıyor o yüzden. Ona rağmen iş yapılıyor burada. İstanbul olduğu gibi çivi alacak malzemeyi bütün parayı indirmişler. Ama Eskişehir'de söyleme bunu. Söyleme komik oluyorsun. Ya da söyle ya boş ver. Tarihe geçti o söz. Ciddi söylüyorum bak. Ben olsam Yılmaz Hoca'nın yerinde. Yani haddim değil estağfurullah ama Yılmaz Hoca'dan sonra da mesela belediye başkanına adaylık koyacak kişi. Sadece bunu gösteririm ha kampanyada. Ciddi söylüyorum bak sadece bunu gösteririm. Kalanına gerek yok. Ne güzel herkes güler. Yani böyle eğlenilir. Şakalar, kahkahalar falan. Güzel olmaz mı ya? Eskişehir'e çivi mi çaktılar diyorsun. Mesela bunu söylerken Eskişehir'de oluşturulmuş havuzun plajın olduğu yerdesin mesela. Komediye baksana. Adalardasın mesela. Orada insanlar böyle başörtülüsü, sakallısı, şortlusu, bilmem nesi. Herkes, bütün gençler geziyor orada mesela. Süper olmaz mı ya? Vallahi propagandaya başka bir şeye ihtiyaç yok. Sadece bunu ver. De ki lan ya tamam kardeşim biz adayız. Adayız. Bak bu da var. Yani sen bilirsin sen seç. Çok böyle hızlıca çözülebilecek bir kampanya süreci gibi geliyor bana. Vallahi büyük başarı. Bir insan nasıl bir ruh haliyle bunu söyleyebilir ki? Diyorum ya abi yani Eskişehir ya. Hadi yani Kikongo dilinde söylenmez bu kardeşim. Umbunducası yok bunun. Orada bile adam der ki yok ya onların yapraklar daha güzel kardeşim. Daha güzel belediye dağıtıyor ayrıca yaprağı. Bizim gibi ağaçtan almıyor. Belediye dağıtıyor gün içinde değiştirebiliyorsun hatta dağıttığı yaprağı da. Hayatımda bundan daha saçma bir şey duymadım ben. Diyorum ama yenisi geleceği için. Çok da şey yapmak istemiyorum. Dünyanın en güzel gazetesi memura emekliye ek gösterge rehberi yayınlamış. Neyin ek göstergesi? İşte maaş. Lan maaşın ek göstergesi olsa ne olacak? Artist. Maaşın kendi yok. Anneye devletten 3.550 lira lazım. Asgari ücret oyununa son. Oyuna mı son? Oğlum birisi size söylese yalan 18 senedir sizinkiler iktidarda. Ha bak öyle de düşün aslında öyle de düşünülebilir doğru. Evet. Oyun demeyelim de. Tiyatro yok anlamadığın şeye tiyatro deme. O seni aşar çünkü. Buna Kikongoca bir şey denir de şimdi söylemeyeyim yani bizde rütük yok ama. Yine de kırıcı olmayayım ben. Onlar şokta bugünkü manşet. Onur Sayı'yla yazmış. Onlar şokta. Amerika'nın Ankara Büyükelçisini koymuş. Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda. Yani o bildirde imzası olanlar. Onları koymuş. Şokta diyor. Ya ben de duydum onu. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi toplamış diğer 9 büyükelçiyi. Ateş yakmışlar. Bizim burada Kavaklıdere'dedir Amerikan Büyükelçiliği. Çok eski bina. Yani yıllardır. Orada elçiliğin bahçesinde dün gece de çok soğuktu. Bugün de çok soğuk Ankara. Ateş yakmışlar. Vallahi bak. Yani ağaç dallarına şey saplamışlar. Neydi onun adı? Hani kızartıyorlar ya ateşte böyle kampta. Ondan. Ağla ağla içi çekilmiş, zor sakinleştirmiş herkes Amerikan Büyükelçisi. Ciddi söylüyorum. Çok. Yani insanlar böyle, herkes kendinden geçmiş durumda. Alman Büyükelçisi şey demiş. Ya demiş, bu daha bir şey. Marshmallow. Sağ olsun sevgili Deniz. Marshmallow. Alman Büyükelçisi demiş ki zaten demiş açlıktan benim ülkemde insanlar birbirlerini yemeye başladılar. Bir de biz bunu nasıl atlatırız demiş ya. Yani beni demiş sınır dışı ederlerse ben ne yiyeceğim ne içeceğim demiş. Şurada iyi kötü karnımız doyuyor. Hani devlet veriyor demiş. Eskişehir'de olsam belediye de vermiyor onu. Çok ya, insanlar perişan ya. Perişan, bildiğin gibi değil. ABD ve Almanya başta olmak üzere hepsi yelkenleri indirdi. Ney? O biraz ağır olmuş, evet. Yazarken mantıklı geldi aslında yelkenleri indirdi diye. Gazladınız beni yelken. Tam öyle değil. Ama bir inceden bir tedirginde oldular bak. Almanya'dan düşünsenize ya, Allah korusun, gerçekten çok kötü bir şey ya. Demin burada konuştuğumuz mail üzerinden düşünmeyin sadece. Vallahi Dilek Hanım'ın söylediğinden düşünmeyin. Ya Almanya'da 3 kuşaktır yaşayan insanlar 1969'dan beri oradalar ya. Yani 50 seneyi geçti bu ilişki. Orada 3. kuşak yaşıyor artık. Bu insanların hayatını hiç mi düşünmüyorsunuz siz ya? Ne yaşıyorlar? Nasıl bir hayatın içindeler onlar orada? Umurunda değil, ama o istemeye geldiğinde istiyorsun. Kampanya yapmana Alman hükümeti izin vermediği zaman onları faşistlikle suçluyorsun. Nazizm bir daha bitmemiş orada diyorsun mesela. Ne yaşıyor bu insanlar? Onun bir önemi yok. Datça zirvede. Aydın ve Muğla emlak artışında İstanbul'u geçti. Datça ise %84 artışla zirveye yerleşti. Datça'da yaşayan benim de bir emlak zengini arkadaşım var. Siz de tanıyorsunuz. Kendisi emlak baronudur. Datça'nın yarısı onun. Yılmaz Aslantürk. Yani Otis abi. Çok zengin. Yani Datça'nın neredeyse yarısı değilse de yarısına yakın onun. Öyle böyle değil. Çok acayip bir vinyet çizmemiş Mama Yılmaz ya. Yani yayın arasında o kadar çok, yani konuştuk da yayın arasında Yılmaz'la da. O kadar çok böyle mesaj geldi ki, tanıdığım tanımadığım yüzlerce insandan. Ya çok acayip bir şey çizmiş diye. Hakikaten öyle ama. Çok acayip bir vinyet. Yani o kavuğu sadece dik tutabilmek için, ıslatmamak için yapılanları ne kadar güzel gösteriyor değil mi? Şurada bir şey daha. Ha, Bill Gates diye bir haber var. Bill Gates. Gez, Türkçe G-E-Z, sonunda T var. Bunu neyi ne kadar zorlayabilirler diye bakarken gördüğüm bir haber, Bill Gates haberi aslında. Milyarder Bill Gates lüks yatıyla Bodrum'a demirledi. Dün tarihi Bodrum Kalesi'ni gezdi, içeride tam 2,5 saat geçirdi. Geliyor zaten her sene. Ama işte 2,5 saat kaldı. Lan nasıl zorlama haber ya. Gelir tabii oğlum, adamın parası 1'e 10 basıyor şu anda. Yani şimdi Bill Gates dünyanın en zengin insanı ya. Türkiye'ye geldiğinde 10 kat daha zengin. Evet. Doğru. 10 kat daha zengin. Yani diyelim ki adamın 130 milyar doları var. Bizde çarpma beynim bulanır, çarpma. Onun 10 katı oluyor. TL'ye vurunca. Angola kwanzası, Kikongo dilinde bunu söyle, orada bile rezalet. Hadi canım sen de. Bak, beceremeyeceğimiz bir haber ama girelim. Çünkü Sabah gazetesinden okudum. Lan bu haberi yapmışsınız, öbürünü niye yapmadınız diye. Artık boynumuzun borcu. Sosyetik Aslı Şen, biz düştük burada. Tanımıyoruz çünkü. Lynette'i dinlemeye gitti. En ön masaya yerleşti. Ancak bir anda mekanı terk etti. Bizim masaya değil erkeklere gülücükler attı dedi. Linetse tepki gösterdi. Herkes selamladım. Çok önemli bir haber ya. Vallahi dünyayı sarsacak bir haber bu. Ama onlar şokta. Nasıl ağlıyorlar? Bir yandan ateşin etrafında marshmallow kızartıyorlar. Bir yandan Amerikan Büyükelçisi diyor ki geçecek, geçecek. Geçecek ya, sakin olun. It's gonna be alright, man. Alman Büyükelçisi Scheiße dediği söyleniyor. Aramızda. Çok sinirlenesiymiş. Yani normalde kimundu dilinde bir küfür edecekken ağzından kaçtığı söyleniyor, bilmiyorum. Ben onların şeyin yalancısıyım. Ama doğru mudur, değil midir bilemeyeceğim. Hocam, he canım. Biz yeni evliyiz. Allah mesut etsin. Görücü usulüyle evlendik. Gördün mü? Ya eşini... Ya neyse. Eşim ilişkiye girecekken korkuyor. Kendini kasıyor. Vazgeçiyoruz. Eşim benden kısa, ondan mı korkuyor? Efendim? Yani topçuyum, kaslıyım. Ama onun istediği gibi hareket ediyorum. Mektubu kessem mi burada acaba? Ben gidişatından korkuyorum bunun. Ne yapmam lazım hocam? Aslında bak ya, ya bu adamdaki bu insan sevgisi var ya, çok acayip bir şey ya. Gerçekten yani insan sevgisiyle dolu bir adam. Aslında sorunu kendinde araman yaklaşım olarak önemli. Saygın, sevgin, çözümde kıymetli. Hocam tam sevgiden bahsetmiyor ama anlayabildiniz mi bilmiyorum. Neyse. Ancak anlattıklarından anladığım kadarıyla eşinin bedensel ve ruhsal kaygı ve korkuları fazla. Tebrik ederim. Nasıl anladınız bunu ya? Tıpta vajinismus dediğimiz durumla uyumlu bir sorun. Bu durum çiftlerin birleşmesi sırasında bilinç dışı gerçekleşir. Transandantal bir geçiş oluyor. Çiftler ruhu bedenden soyutluyor. Aşağıda ne action varsa yukarıda ruhlar arasında devam ediyor. Ruh kilitli. Nasıl güzel yaklaşım. Vajinismus kendini birliktelik sırasında panik atak benzeri bir durumla gösterebilir. Çiftlerde zamanla gelen cinsel isteksizlik de görülebilir. Bu nedenle psikolog, kadın hastalıkları uzmanı ve iç hastalıkları uzmanı muayene ve desteği gerekebilir. Dikkat! Manyetik tedavi, ilaç tedavisiyle tedavi süreci kısaltabilir. Başka bir tedavi ben şey yapmadım ki hocam. Evet ya, onların hepsini saymışız orada. Onu sonradan şey yaptım. Nasıl bulacağız ruha çözümü? Yani yükseldi hani ruh. Ruh yukarıdan aşağı bakıyor. İkisi birden, aşağıda action var. Kilit. Neyse hocam biliyordur ya. Hocam ben 23 yaşındayım. 2 yıldır neredeyse 3 ayda bir sistit oluyorum. Antibiyotik yutmaktan gına geldi. Beni bu dertten kurtarabilir misiniz? Dikkat! Size gelsem tedavi edebilir misiniz? Bana bununla gel işte ya. Bana bununla gel. Hocam daş mı yesin? Hastalığın nedenini bulmalıyız. Özellikle dışkılama ve idrar yapma sonrası temizlik uygulamaları sık enfeksiyon tekrarı yapabilir. İdrar yolu organlarının anatomik yapı farklılık ve hastalıkları sistiti tekrarlatabilir. Bağışıklık sistem hastalıkları, şeker hastalığı, hatta bazı kan hastalıkları enfeksiyonların kolay tekrarlamasına neden olabilir. Cinsel aktivite sırasında enfeksiyon bulaşma ihtimali de sorgulanmalıdır. Şimdi geliyoruz. Ozon tedavisi ve mezoterapik enfeksiyon tedavileri de önemlidir. Bil bakalım kim yapıyor bunu? Ben tabii ki, ben bir tanem. Yine de süreç başlayana kadar aktif sistit sırasında en az 5 gün, sabah, öğle, akşam, sabah ayrı yazmış, dire çekmiş, öğle akşamı beraber yazmış. Bunu anlamaya çalıştım ben sabah ilk okuduğumda. Dedim ki yani, ulan acaba Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mi birleştirdiler Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde? Öğle ile akşam birleştirdim. Birleştirdim ulan, size mi soracağım? Olabilir. Sabah, tire, öğle, akşam bir yemek kaşığı, dikkat, turna yemişi yemelisin. Ne hocam? Turna yemişi. Bildiğimiz turna, kuş olan mı? Evet. Hocam yani o yiyorsa ben niye yiyorum? Güzel soru. Su içmeyi de ihmal etme, boş ver, aman geçer ya. Neler geçmedi? Neler geç, aşk olsun. Aşk olsun, neler geçmedi? Hocam gel diyor ya. Gel diyor. Ozon ve mezoterapik tedavi tabii çok işe yarar. Bil bakalım kim yapıyor? Bilemedim vallahi kim. İpucu vereyim. Çok tatlı. İnsan sevgisiyle dolu. Dünya Eşimoloji Kongresi eş genel başkanı aynı zamanda. Eşimolog. Profesör, eşimolog profesör kendisi. Bil bakalım. Dünya tatlısı bir gazetede de köşesi var. Mektuplar yazıyor insanlar onlara. Ona. O da mektupların içinden acayip güzel şeyler çıkartıyor. Halkı aydınlatıyor. Bilemedim. Senin de Allah... Neyse tam sen şey yaparız, senin mektubu da hallederiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun haftayı benimle karşıladığınız için. Yarın sabah yayın yok. Ben başka bir yerde olmak zorundayım çünkü yetişemeyeceğim yayına. O yüzden şimdiden duyurayım. Çarşamba sabahı bundan sonraki randevumuz. Yarın sabah pas geçeceğiz. Bunun için özür diliyorum sizden. Bu hafta ile ilgili hatırlatmam, Cuma günü özel bir 29 Ekim programı olacak. 29 Ekim programı Twitter'da olmayacak. Onu bir video olarak hazırlayacağım. YouTube'da sabah saat 9'dan itibaren izlemenizi açacağım. Normal yayın sırasında, yani oradan canlı yayın izler gibi açıp izleyebileceksiniz 29 Ekim özel yayınını. Biraz 29 Ekim'in anlamı üzerine konuşacağız. Ben hazırlanıyorum. Bakalım, yapalım. Bir görelim. Özel bayramımızı, güzel bayramımızı bir kutlayalım. O orada olacak ama yarın sabah yayın yok. Bugün için bir kez daha teşekkür ediyorum. Haftayı benimle karşıladığınız için, ön yargılarınızı bir kenara koyduğunuz için, burada ülke için konuşmaya hazır şekilde bulunduğunuz için. Ama burada olduğunuz için özellikle. Doğru, biz farklıyız. Farklılığımızı biliyoruz bir de. Ve bundan rahatsız falan da değiliz. Bu ülkeyi çok seviyoruz. Bu ülkede birlikte yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden. Bunun yönteminin de korkmadan konuşmak olduğunu, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden, korkmadan konuşmak olduğunu biliyoruz. Çünkü birbirimizden kopmamak için konuşmak, uzlaşmak değil belki ama konuşmak zorundayız. Bunu yapabilmenin yolu demokrasi işte. Burada yayında yaptığımız gibi. Peki bu yayına destek olmak istesek ne yaparız? Yayın arasında da yine ilk yayında söylediğim cümleden sonra çok mail gelmiş. Yani siz desteklerin YouTube'dan olmasını mı istiyorsunuz? Evet, yani YouTube çok daha net bir mecra. Yani orada en azından verdiğiniz katkının ne kadarını keseceğini söylüyor. Mesela Periskop gibi hırsız değil. Net yani Periskop düz hırsız, dümdüz. Çaldı işte paralarınızı, benimle bir alakası yok. Bana hiç ulaşmadı o zaten. Sizin paralarınızı çaldı Periskop ve çöktü üstüne. Ama YouTube'u kullanabilirsiniz. YouTube'u kullanmanın yolu şu. Bir kere kanala abone olun. O önemli. Abone olmak zor mu? Yok. İsterseniz YouTube'da arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresine gidin. Orada kırmızı bir düğme göreceksiniz abone ol diye. Dokunun ona. Korkmayın, para pul istemeyecek sizden. Hiç öyle bir şey yok. İsterseniz YouTube'a girdikten sonra, abone olduktan sonra bu yayını destekleme, maddi anlamda destekleme yöntemleri var orada. Bir katıl düğmesi var. 5 ayrı kademede YouTube öyle bir şey çıkartıyor. 5 ayrı kademeyi de doldurdum ben orada. İsterseniz 5 ayrı kademede bu yayının katkıda bulunabilirsiniz. %30'unu YouTube alıyor onun. Kalanını yayıncıya veriyor. Öyle düşünün. Oradan da bilebilirsiniz. Onun dışında canlı yayın sırasında Süper Chat ve Süper Sticker uygulamalarıyla online olarak maddi katkıda bulunabilirsiniz. Ha, YouTube'dan olmaz diyorsanız mesela Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Bunların hepsi mümkün. Ama en büyük desteğiniz asıl önemlisi. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Çarşamba sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Siz de gelin, hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.